Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu başlangıçlarda yani Elhamdülillahi Rabbil alemin sözünün anlamı tüm varlıkların sahibi olan Allah ne yaparsa güzelini yapar. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed derken de arkasından gidecek ve yoluna destek verilecek olan Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir demiş oluyoruz. Böylece Cenab-ı Hakk'a bağlılığımızı dile getirdikten sonra sohbete başlıyoruz. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve açıklanması yönteminde son derece önemli yeri olan Ali İmran Suresi'nin 7. ayeti bağlamında müteşabih ve muhkem ayetlerdir. Şimdi önce ayet-i kerimeyi okuyalım. Allah-u Teala burada şöyle diyor. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Bu kitabı sana indiren O'dur. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ Muhkem ayetler bu kitabın bir bölümüdür. Kitaptan olandır. Yani kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır, temeldir. Ve uharu müteşabihat, diğerleri de benzeyen, muhkeme benzeyen ayetlerdir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Önce bu ayete geçmeden şunu şey yapalım. Şimdi Allah-u Teala diyor ki kitabın ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Muhkem doğru hükümler içeren demektir. Hükmü biliyorsunuz. Yani işte namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Yani böyle kısa kısa şeyler. Ama namaz ne? Oruç ne? Zekat ne? Dediğiniz zaman açıklamaya ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla muhkeme özet hükümler ifade eden ayetler diye anlam verebiliriz. Yani ayetlerin bir kısmı özet hükümler içerir. Ve uharu ikinci grup ayetler de müteşabihatun muhkeme benzeyen ayetlerdir. Müteşabih birbirine benzeyen iki şey için kullanılan bir kelimedir. Teşabuh karşılıklı benzeşme için kullanılan bir ifadedir. Şimdi bu ayrımı daha açık bir şekilde Hud suresinin ilk ayetlerinde buluyoruz. 11. sure. Orada Allahü Teala şöyle diyor. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Şimdi uhkimet muhkem kılınmıştır. Ayetleri muhkem kılınmıştır. Muhkem kılınmıştır derken o zaman Kur'an'ın bütün ayetleri anlaşılır. Aslında oradaki o az önce minhu ayatun muhkematun dediğimiz zaman da minhu'ya bazı anlamı vermezsek muhkem ayetler, o kitabın ayetleridir şeklinde ifade ederiz. Sümme fussilet, buradaki sümmeye sonra manası değil, aynı zamanda manası vermek gerekir. Çünkü Arapçada فَمَمْتُ الشَّيْءَ جَمَعْتُهُ yani birleştirdim o şeyi anlamı da gelir. Yani muhkemle birlikte onu açıklayan ayetler var şeklinde anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sümme kelimesi o anlamdadır. Mesela buna en kolay örnek Gâşiye suresindeki وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Belet miydi? Ha, Belet suresinde وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ O akabenin ne olduğunu sana kim bildirdi? فَكُّ رَقَبَةِ Yani bir kişinin boynunu sıkıntıdan kurtarmak ya da bir esiri esaretinden kurtarmak. اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ Ya da şöyle sıkıntılı gün bir günde yani böyle açlık gününde doyurmaktır. Yetimen ذَا مَقْرَبَةً akrabadan bir yetimi اَوْ مِسْكِينَ ذَا مَتْرَبَةً ya da toza toprağa belenmiş, yapacağı hiçbir şey kalmamış olan bir çaresizi doyurmaktır. Ondan sonra ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا sonra da müminlerden olmaktır derseniz olmaz. Çünkü yapılan işlerin sevabının olması için imanlı olunması gerekir. Dolayısıyla oradaki ثُمَّ sonra değil, aynı zamanda demek lazım. Aynı zamanda müminlerden olan ve tevasav bis sabr ve tevasav bil merhamet birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenler. Yani bu bir ara cümlesi olarak burada geçmiş olsun. Sümme kelimesine sonra anlamı verildiği için birçok ayeti anlamada ciddi sıkıntılar oluyor. Halbuki Arapçada bu bunun asıl kök anlamı birlikteliktir ama kullanımı sonralık olarak da oluyor. Şimdi dolayısıyla burada bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Aynı zamanda da açıklanmıştır. O zaman bütün ayetleri muhkemse bütün ayetlerini açıklayan müteşabihler de vardır. Ben şöyle söyleyeyim. Birbirine benzeyen iki kişi. Birini gördüğün zaman diğerini hatırlarsınız, değil mi? Hangisini görürseniz görün, hiç önemli değil. Dolayısıyla muhkem müteşabihe benziyorsa müteşabih de muhkeme benziyordur. Yani bir ayet bir açıdan muhkem, bir başka açıdan müteşabih olur. Birisi bir konunun ana ayeti olur. Diğer ayetleri için açıklayıcı özellikler taşır. Bir başkası da bir başka konunun ana ayeti olur. Diğer ayetleri için ayetler için açıklayıcı özellikler taşır. Bakın şimdi burada ayetleri kaç ayırdı Allahü Teala? Muhkem ve açıklayıcı ayetler. Kaç ayırdı? İki ayırdı. Muhkem ayet ve onu açıklayan ayet. Ali İmran 7'de ne diyor? وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ Sana bu kitabı indiren odur. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ Muhkem ayetler kitaptandır. Ya da kitabın bir bölümüdür de diyebilirsiniz. هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ Kitabın temeli o muhkem ayetlerdir. وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ Diğerleri de o muhkeme benzeyen ayetlerdir. Burada kaç ayırdı ayetleri? Muhkem ve müteşabih. İkiye ayırdı değil mi? Bak öbür tarafta müteşabihe ne dedi? Açıklayıcı ayetler dedi. Burada müteşabih dedi. Zaten müteşabih açıklayıcıdır. Yani siz bir adamı birisine benzetiyorsanız onunla ilgili fazla bilgi sahibisiniz demektir. Aa, sen falancanın oğlu musun? Evet. Aa, ben sizi biliyorum, siz falan yerliydiniz değil mi? İşte şu vardı, bu vardı. Bir sürü şeyler artık anlatmaya çalışırsınız. Halbuki o benzetmeyi yapmasaydınız bu kişiyle ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmayacaktı, değil mi? Şimdi burada bir hususa geçiyorum. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوب۪يهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde kayma olanlar. Ha. O zaman şu şeyi de devam ettireyim de ondan sonra okuyayım. Bakın burada diyor ki Allahü Teala yani bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, özet hükümler ifade eden, sonra Allah tarafından açıklanmıştır. Yani hakim ve habir olan Allah tarafından doğru karar veren, her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Niye açıklamayı Allah yapıyor? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü Allah'ın ayetlerini herhangi bir insan açıklarsa, bu insan kim olursa olsun, herhangi bir insan açıklarsa, o zaman o insanın açıklamasını başka insanlar Allah'ın sözü zanneder, ona uyar, Allah'ın emrine uymuş olduğunu tahmin düşünerek uyar ki bugün Müslümanların çok büyük bir bölümü maalesef Allah'ın ayeti zannederek Kur'an'ın ve sünnetin tamamen dışındaki hükümleri din olarak uyguluyorlar. Bunu her derste zaten söylüyoruz biliyorsunuz. Neden? Çünkü Allah'ın açıklaması değil, ulemanın açıklaması devreye giriyor. Bu o kişinin onların kendilerini Allah'ın yerine koyması olarak nitelendiriliyor ki Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği bir günahtır bu. Peki Resulullah açıklama yapmıyor mu? Hayır, o da açıklama yapmaz. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Resulullah'ın yaptığı uyarma ve müjdelemedir. Neden? O Kur'an'dan alarak. Yani muhkemi alır, müteşabih alır. Onun hükmünü oradan Allah'ın yapmış olduğu açıklamayı bize bildirir. Allah'ın yaptığı açıklamayı bize bildirir. Ve biz de bu şekilde o açıklamalara nasıl ulaşacağımızı öğreniriz. Resulullah'a örnek alırız. Ondan sonra biz de o yoldan rahatlıkla gidebiliriz. Peki şimdi وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde kayma olanlar. Şimdi insanların bir kısmı Allah'ın emrine değil de kendi emrine uyurmasını ister. Yani bu cumartesi günkü dersi eğer takip ettiyseniz oradan görmüşsünüzdür. Orada biraz daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık. Münafık kimdir diye. İbrahim suresinin 3. ayetinde biliyorsunuz Allahü Teala اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten çok sevenler, kafirleri dünya hayatını ahiretten çok sevenler diye anlatıyor. Peki وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşan وَيَبُغُونَهَا عِوَجَا O yolda üveç peşinde koşarak. Yani bir eğrilik olsun istiyor ama bu kişiyi de din dışı göstermeyecek bir eğrilik. Öyle bir eğrilik ki dışarıdan anlaşılmayacak. Yani dışarıdan bakan bu kişiyi dine uymuş olarak görecek ama aslında dine uymayacak. Bunlar da iki türlüdür. Bir kısmı dini bilen kimselerdir. Kendi arzularına göre hüküm çıkarabilmek için zihinlerindekine benzeyen ayetler araştırırlar. Kendileri için birazcık bir benzerlik buldular mı hemen ona uyarlar. Biraz sonra onun örneğini vereceğim. Bilmeyenler de ne yapar? Bir şey yapmayı kafaya koymuşsa o hocaya sorar, o hocaya sorar, o hocaya sorar. En sonunda yapabilirsin diyen hocayı bulana kadar dolaşır. O zaten yapabilirsin diyen hocayı bulmak da zor değildir. Çünkü onun gibi işi eğritmek isteyen hocalar da az olmaz. Çünkü herkes imtihandan geçiyor. İşte kalbinde bir kayma var. Ne? Dini illa kendisine uyduracak. Kendisi dine uymayacak. Kendisi dine uyacaksa Allah ne demişse o, tamam ne diyorsa o, başımın üstünde yeri var. Yani Cenab-ı Hakk'ın dediği bizim için esastır diyebilen. Ama yok efendim, ya ama işte biliyorsunuz ya hocam işte sen öyle söylüyorsun ama falan. Bir örnek vermiştim cumartesi günü bir toplantıda. Bir hoca böyle ivaç yaparak faize fetva verdi. Yani dışarıdan baktığın zaman sanki faiz değilmiş gibi gözüküyor ama %100 faiz. Ben de tabii kalktım orada, toplantıda dedim ki, bu mübarek dini maskara göstermeye hakkın yok dedim. Ki orada bulunanlar hep böyle genel müdür ya da proje müdürü gibi böyle üst seviyede insanlardı. Sözünü geri al dedi. Dedim aldım, ne değişti? Sonra da o genel müdürlerden bir tanesi bana dedi ki, ya hocam sen de çok fazla bizi sıkıyorsun ya. Hiç hareket alanı tanımıyorsun. Dedim ki, peki bu faiz değil mi? Sen ekonomiyi bilen bir adamsın. Faiz ama. Faizse benden faize fetva mı istiyorsun? Hani şimdi bir kere kafaya koymuş, faize fetva alacak. O fetvayı da tabii faize fetva dedim mi olmaz. Onu bir yeşil bir ambalaja saracak bir adam arıyor. O adamı bulduğu zaman onu havada kapıyor. Çünkü kalp bir kere kaymış. Şimdi ne diyor Allahü Teala burada? فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde kaymı olanlar. فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Buradaki minhu çok önemli. Minha demiyor, Arapça bilenler için diyorum. Minhu diyor. Minha dese, müteşabih ayetler anlaşılır. Minhu diyor, o kitaptan. Yani ister muhkem, ister müteşabih, hangi ayet olursa olsun kendi zihnine uygun olanı araştırır. Öyle şu muhkemmiş, bu onu açıklayan ayetmiş, Cenab-ı Hak açıklama yapmışmış. Onu hiç ilgilendirmez. Kitaptan kafasına uygun olanı araştırır. Dolayısıyla sistemi mecburen bozar. Sistemi bozar. Niye böyle yapıyor? İptiga el fitneti. Bir fitne peşinde koşuyor. Hani az önce o fitneyi şeyde İbrahim suresinin 3. ayetinde Allahü Teala ne diyordu? Şeyde yebğûneha uvece. Yebğûne ile iptiga aynı. Kökten gelen kelimelerdir. Onu kendine çevirmeye çalışıyor. Bir eğrilik olsun istiyor ama dışarıdan belli olmaz. İşte bu da bir gene bu bir fitne. Yani öyle bir şey ki Müslümanları sıkıntıya sokuyor. Sıkıntıya sokuyor. Ne zaten fitne sıkıntı demektir. Çünkü Allahü Teala o İbrahim suresinin en baş tarafında yani ikinci ayetinde diyor ki bu kitap bir dakika şey yapayım mı? 254. sayfa. Diyor ki burada Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min az-zulumati ilan-nur. Bu kitabı sana indirdik ki insanları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa sokasın. Peki bu kitabı sağa sola eğrittiğiniz zaman ne olur? Tam tersi olur değil mi? Aydınlıktan çıkar karanlığa girersiniz. Karanlığa girdiğiniz zaman bir şeyi göremez olursunuz. Her taraf kapkaranlık, hiçbir şey göremez olursunuz. Bu ne olur? Başlı başına bir fitne olur. Bir sıkıntı olur yani. Dolayısıyla işte böyle bir fitne isteğiyle diyor, Kur'an'dan zihinlerine hangi şey benzer gözüküyor, hemen ona uyarlar. Zihinlerinde olana benzer gözükene uyarlar. Uymasa da uydururlar. Şimdi, bu ayetin inmesine sebep olan bir olay anlatılıyor. Ali İmran suresinin ilk 80 ayetini Necran heyetinin Medine'ye yapmış olduğu ziyaret sebebiyle indiği rivayet edilir. Yani Necran'dan bir Hristiyan heyeti Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmüşler. Resulullah onları mescide misafir etmiş. İbadetlerini de orada yapmışlar. Orada Resulullah'a bir soru sormuşlar. Ya Muhammed sen İsa için ne diyorsun? Allah'ın ruhu ve kelimesi diyor musun? Evet diyor. Allah'ın ruhu ve kelimesi. Tamam gerisi tamam bu kadar yeter. Gerisine gerek yok. İşte el-kaha ila Meryem'e gerek yok. İşte inne metele İsa indallahi ke metele Adem demeye gerek yok. Yani ayetin tamamını okumana lüzum yok. Bu iki kelime bize yeter diyor.
Hatta hocam o tefsirlerde bahsettiğiniz olayla ilgili olarak onu dedikten sonra tamam sen bunu dedin diyerek o kelimeyi Kur'an'da inen başka ayetlerle de irtibatlandırarak şey yapmışlar. Yani o kelimeyi Kur'an'ı kullanarak
evet. Kur'an'ı kullanarak diyorlar ki işte bak Kur'an'da da evet, İsa'ya Allah'ın kelimesi evet, deniyor. Evet. Sonra kelimeye kendi kafalarına göre anlam veriyorlar. Allah'ın sözü, bak şimdi bu, ben size her zaman söylemeye çalışıyorum. Bizdeki kader inancı tamamen başka inançlardan geçmiştir. İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse bunun vaktim olursa bunun kitabını yazacağız Allah nasip ederse. O zaman çok net bir şekilde zaten ayetlerde görüyorsunuz, derslerde görüyorsunuz ama şeyler oluyor. Zaman zaman şüpheler tabii ortaya çıkıyor. Bu da gayet normaldir. Çünkü yılların problemi. İşte burada da diyor ki Allah'ın kelimesidir. Ne kelimesidir? Ol dedi, oldu. Peki o kelimeyi Cenab-ı Hak bizim için de emretmiyor mu? Her insan için söz konusu o kelime. O kelimenin kullanılmadığı bir tek insan yok ki. Çünkü اِذَا اَرَادَ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْيَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ Cenab-ı Hak bir şeyi murad ettiği zaman kün diyor. İsa Aleyhisselam'a da kün dedi, annesinin rahminde oldu. Ama tek fark onun babası yoktu, o kadar. Yoksa o kün emri bizim için de geçerli. İsa Aleyhisselam için de herkes için de geçerli bir emirdir. Ama şimdi ne diyorlar? Ha, Allah'ın sözü. Peki söz, güzel. Söz ezelidir diyorlar, Allah'la beraberdir. Şimdi mesela bak bunu bir yerden hatırlıyorum diyeceksiniz. Cenab-ı Hak ezelden her şeyi biliyor falan, ezelden verilmiş bizim bu kaderimiz mevcut falan deniyor ya, o zaman herkes ezeli bir varlık oluyor. Efendim diyorlar, hiçbir şey yokken söz vardı. Ondan sonra başlıyorlar oraya İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmak için kendi hayallerinden bir sürü kurgular ilave ediyorlar. İşte o hayallerine uygun bir kelimeyi buldular mı? Tamam, مَا تَشَابِهَ مِنْهُ Minha değil, tekrar ediyorum. Eğer minha olsaydı o ayetlerden, yani müteşabih ayetlerden derdik. Ama minhu kitaptan. مَا تَشَابِهَ de kendi zihinlerinde benzeyene. İşte o örnekte olduğu gibi. Şey yapıyorlar. Niye اِبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ Onun tevilini isteyerek, yani bir başka yere bağlayarak. Yani bir farklı bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın istediği bağlantıyı kurmaya çalışmıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın istediği bağlantı nedir? Şurada bir muhkem ayet var. Şurada da bir müteşabih ayet var. O ikisini birlikte anlayacaksınız. Doğru bağlantıyı kuracaksınız. Oradan çıkan neticeden istifade edeceksiniz. Şimdi mesela bu önümde bir bilgisayar var. Bu da bilgisayarın fişi. Şimdi ben bu fişi bilgisayarın kulaklık tarafına takmaya çalışabilirim. O mesela giriyor. Bir işe yarar mı? Taktım. Ondan sonra da biraz sonra çalışmadı. Ya kardeşim bozuk ya, çalışmıyor. Niye? Yanlış yere taktım. Tevil ne demektir? Tevil, raddü şey ilel manel muradeti minhu Arapçada. Yani bir şeyi hedefiyle bağlantısını doğru kurmak diyelim Türkçede. Doğru bağlantı kurmaktır. Doğru bağlantı nedir bu fişte? İlgili yere bağlamaktır. Bir kere bu fişin bu 220 ile çalıştığı için 220'lik olması lazım. Ve bu bir adaptör olduğu için bunun şeyine uygun olması lazım değil mi? Yapısına uygun olması lazım. Farklı bir adaptörden takarsam çalışır mı? Evet, bir cihaz da bozar. Değil mi? Şimdi işte burada ayetleri ilgisiz taraflara çekerek ayetleri anlamsız hale getiriyorlar. O zaman ayet anlamsız hale geldi mi? Ayet anlamsız olmuyor. Kendi kafalarındaki anlamı ayete yüklemeye başlıyorlar. Orada ortaya yeni bir din çıkıyor. O din ne? Allah'ın dini oluyor mu? Hani وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ diyor ya Allah-u Teala. O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Sanki Allah'ın kitabına uyuyormuş gibi gösteriyor. Ama oraya uymuyorsunuz. Şimdi وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Peki şimdi şu bilgisayarın fabrikası var. Ben bu fabrikanın vermiş olduğu kurallara uyarak hareket etmem lazım, değil mi? Mesela şunun girişi biraz daha 1-2 milim küçük ya da büyük olsa istifade edebilir miyim? Fabrika, yani fabrika bilmiyor da ben biliyorum dersem yanlış olur, değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'de de hangi ayet, hangi ayetle bağlantılıdır onu Allah'tan başkası bilmez. Tevil o demek. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Yani ayetlerin bağlantılarını Allah'tan başkası bilmez. Peki o bağlantıyı göstermek için, şimdi mesela ben bunu alıyorum, bu bunun fişiymiş, ben bunu nereye takacağım? Bakıyorum burada bir sürü şeyler var, şuraya takıyorum, olmadı ya bu çok hiç, böyle olmaması lazım. Buraya takıyorum, olmuyor, buraya tak, olmadı. O zaman bakıyorum, bununla tam benzeşen yere takarım, değil mi? İşte bunun benzeyen yeri bunun müteşabihi olur. Fabrika o benzerliği kurarak benim bu fişi doğru yere takmamı sağlamış oluyor, değil mi? İşte Allah-u Teala da ayetler arasında benzerlik kurarak teşabih. Ben şimdi takamazsam gör. Yok taktım. buldum. Teşabih iyi. İşte Cenab-ı Hak da o benzerlik oluşturarak ayetler arasında birlikte anlamamızı sağlıyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. İşte ben de şu anda bir benzerlikten hareketle, yani şeyle, Hud suresinin ilk ayetleriyle, değil mi? Bu ayet arasındaki benzerlikten hareketle konunun daha iyi anlaşılmasına doğru yürümedik mi? Bak öyle bir benzerlik ki uhkimet. Arapça bilen bir kişi orada uhkimeti nasıl tefsir eder? Cu'ilet muhkemeten. Çünkü isim mef'ullar şeyden türetilir. Meşhur fiilden türetilir. Uhkimet cu'ilet muhkemeten. Arapçası bu böyledir. Muhkem kılınmış demektir. Bak öyle bir benzerlik kuruyor ki Allahü Teala. Onu oraya götüreceksin. Diğeri de açıklayıcı, müteşabih, benzeme, işte zaten işte bu benzerlikle bu fişi takacağım yerini benzeterek aslında bana bunu buraya tak demiş oluyor, değil mi bu fabrika? İşte o Allah-u Teala da bu iki ayet arasında ilişki, işte taktığım an cihaz çalışmaya başlıyor. Peki takmazsam cihazın elektriği bitmiş olursa ben bu cihazı çalıştırabilir miyim? Burada dünyanın en kaliteli cihazı olsun. Neye yarar? Onun için ayetler arası ilişkiyi kurmadığınız an oradan elde edilecek hükme varamıyorsunuz. Yani hikmete ulaşamıyorsunuz. Hikmete ulaşamadığınız zaman Resulullah'ı da anlayamıyorsunuz. Çünkü o hep sağlam bağlantıları kurmuş. O sağlam bağlantılardan çıkan hükümleri bize bildirmiş. O zaman kitap-sünnet irtibatını bozuyorsunuz. O zaman ayetler arası ilişkiyi bozuyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki Kur'an'da bir şey yok. Şimdi bu konuda anlatılacak tabii o kadar çok şey var ki aklımıza çok şeyler geliyor da. Peki bu ayette acaba bir yanlışlık yapılmış mı? Bakın şimdi müteşabih kelimesi burada ne diyor, ne deniyor? İsterseniz müteşabih kelimesine neler demişler onu önce bir şeyden dinleyelim. Fatih Hoca'dan. Biliyorsunuz Fatih Hoca bizim şeyi Kur'an-ı Kerim anlama usulü kitabını derledi, toparladı ve güzel bir şekilde yazdı sağ olsun. Müteşabihe bizim ulema ne diyor? gerçekten muhkeme benzeyen ayet mi diyor, başka bir şey mi diyor? Evet.
Şimdi bizim fıkıh usulü dediğimiz bir
biraz daha yaklaştırsın.
Bilim dalı vardır. Burada fıkıh usulünde ayet ve rivayetler, yani metinler çeşitli açılardan tahlile tabi tutulur. Yani bir ayet düşünün. Bu ayetin içerisinde geçen lafızlar ne anlam ifade eder? Fiil midir, isim cümlesi midir, emir cümlesi midir? İçerisinde geçen harf-i cerler hangi anlamdadır? Hakeza rivayetler, yani sünnete ait metinlerde tahlillere tabi tutulur. Hocamın biraz önce okuduğu Ali İmran suresinin 7. ayetiyle alakalı olarak fıkıh usulünde bir müteşabih kavramı vardır. Müteşabih kavramı vardır. Ancak lafız, müteşabih lafız diye bir kavram vardır. Yani fıkıh usulünde müteşabih ayet diye herhangi bir kavram yoktur. Kur'an-ı Kerim ayetlerin muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrıldığını söylese de fıkıh usulü ayetten bahsetmez, sadece lafız. Müteşabih lafız. Peki müteşabih lafzı fıkıh usulü nasıl tanımlıyor? Diyorlar ki lafızlar, yani ayetlerde ve rivayetlerde kullanılan lafızlar bazen açık olur, bazen kapalı olur. Açıklığın en üst seviyesi, yani her şeyiyle açık, herhangi bir anlama problemi olmayan lafza muhkem lafız diyorlar. Tam bunun karşısında da anlamı o kadar kapalı ki, o kadar kapalı ki onun anlamını sadece Allah bilir. Bu birinci tavır. Yani bir kısmı böyle diyor. Bir kısmı da bunu birazcık yumuşatarak, evet çok kapalı ama ilimde üstad olan bazıları belki bununla ilgili bir takım bilgilere ulaşabilir. Yani her halükarda çok kapalı bir lafız. Peki bunun örneği var mı? Fıkıh usulünde kapalı lafzın örneği var mı? Asıl ilginç nokta burası. Fıkıh usulünde müteşabihe verilen iki örnek var. Bir tanesi surelerin, bazı surelerin başlarında geçen elif, la, mim, elif, la, ra gibi bizim harf-i mukatta dediğimiz harfler. İkinci kısım örnek de Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nispet edilen bir takım vasıflar, işte Allah'ın eli, Allah'ın yüzü veyahut Allah istiva etti, oturdu, yükseldi gibi bir takım ifadeler. Peki fıkıh usulü harfi mukatta'a ya da biraz önce Allah'ın vasıfları gibi bir takım isimlerle, kelimelerle uğraşır mı? Hayır, uğraşmaz. Derler ki fıkıh usulü teklif bildiren ayetlerle ilgilenir. Peki o zaman bu müteşabih ayetler ne anlama geliyor? Diyorlar ki müteşabih ayetlerin indirilme sebebi, yani Allah niçin bu kadar anlaşılmaz bir takım lafızlar indirdi? Bunu da diyorlar ki Allah alimleri de cahilleri de imtihan etmek için bu tür lafızlar kullandı. Alimleri nasıl imtihan etmek için? Yani onların ilminin vukufiyetini, işte onlara bir hedef gösteriyor. Ki bunu mesela Hanefi usulcüsü İbni Emiril Haç, yine başka bir usulcü Teftazani aynen bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki alimler bununla ilimlerini ortaya koyarlar. Cahiller de bunlara sarılırlarsa sapıtırlar. Dolayısıyla her ikisi için de Allah imtihan amacıyla bu tür ayetleri kullandı. Yani esasında mesela yine fıkıh usulünde müteşabih lafız için derler ki müteşabih lafzı anlamak için herhangi bir gayrete gerek yok. İman et, teslim et, teslim ol. Tamam, müteşabih lafızlara karşı yapman gereken şeyi yapmış olursun derler. Bir başka açıdan bakılırsa esasında belki de Kur'an'ı anlamanın en anahtar kavramı olan müteşabih ayet kavramı fıkıh usulünde, yani Kur'an'ı anlama gayesiyle ortaya çıkmış bir usulde bu kavram tamamen boşaltılmış, anlamsız, hiçbir pratik değeri olmayan bir kavram yüklenmiş. Dolayısıyla biraz önce hocamın Ali İmran suresinin 7. ayetinde geçen o muhkem ve müteşabih ilişkisine dair bizim fıkıh usulünde, yani Kur'an'ı anlamayı ve onların içindeki hükümleri ortaya çıkarmayı gaye edinen fıkıh usulünde asla böyle bir irtibat kurulmamıştır. En azından biz bugüne kadar böyle bir irtibat görmedik.
Evet, tamam. Evet. Peki, çok teşekkür. Ben bu şeyden de okuyayım size, bu ki tüm tefsirlerin özeti mahiyetindedir. Burada bir dipnot var. Ali İmran 7. ayetle ilgili. Diyanet Vakfı mealinde. Bak, diyor ki muhkem ve müteşabih birer terim olup muhkem ayet manası açık, açık seçik anlaşılan ve tereddüde yol açmayan ayet demektir. Manası açık seçik anlaşılan, tereddüde şey yapmayan ayet demektir. Tamam, muhkem anlaşılıyor, güzel. Peki müteşabih ise muhkemin zıddıdır. Manası tam olarak anlaşılması mümkün görünmeyen ayeti ifade eder. Bak, şimdi bakalım. Şimdi siz dikkatle lütfen dinleyin. Diyor ki Allahü Teala, ha önce şunu söyleyeyim, ana, bir şeyde ana mı çok olur, diğerleri mi? Diğerleri. Mesela şu binanın bir ana taşıyıcıları vardır, değil mi? Bir de diğerleri vardır. Hangisi daha çoktur? Mesela Türkiye'de bir ana kent var. Ana kent, başkent. Bir de diğerleri var. Hangisi daha çok? Diğerleri daha çoktur. Şimdi ayet ne diyor? Diyor ki mesela şeyde kelimesi, Ümmül Kura var. Neresine deniyor bu? Mekke-i Mükerreme'ye. Peki diğerleri? Hangisi daha çok? Şehirlerden. Şimdi ve bu şeyden, bu anlamda, yani bu verilen anlama göre şey yapalım. Bak, diyor ki İşte sana bu kitabı indiren O'dur. Hatta buradaki meali okuyayım. Sana bu kitabı indiren O'dur. O'nun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Ana taşıyıcılar. Diğerleri de müteşabihtir. O zaman Kur'an'ın anlaşılmaz dedi ya, bak anlaşılması mümkün olmayan dedi, değil mi bak? Mümkün görülemeyen diyor. Şimdi mümkün görülmeyen, anlaşılması mümkün görülmüyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü ne oluyor? Anlaşılması mümkün görülmeyen ayet oluyor. Peki örnek verin dediğiniz zaman işte bir iki tane kelimeye sığınıyorlar. Bir de bir yerde sıkıştılar mı, anlayamadılar mı, bu müteşabihtir deyip geçiyorlar. Allahu alemu diyor deyip geçiyorlar. Şimdi peki müteşabihin sözlük anlamı ne? Ya Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki sözlük anlamını bize bile bize bırakmıyor. Yani önemli kelimelerin sözlük anlamını bile bize bırakmıyor. Kendisi veriyor. Bu müteşabih kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 8 ayetinde geçiyor. Bak 8 kelimesi ne ifade ediyor? İkişerlilik, ikişerli ya. İkinin katı, dikkat ediyor musunuz? İkinin katı. Şimdi bu 8 ayetin 7'sinde şeyler, tefsirler birbirine farklı mana veriyorlar. 8.'si buraya sıra geldiği zaman farklı mana veriyorlar. Şimdi onu da Yahya'dan dinleyelim.
Ayetleri sırayla okuyalım. Çoğunluğun elinde galiba Diyanet Vakfı'nın meali var. Oradan sayfa numaralarını da vereceğim ben. Bakara Suresi'nin 25. ayeti. 4. sayfa elimizdeki musaflarda. Burada üzerinde duracağımız kelime yine bu müteşabih kelimesi. Arapçasını da kısaca okuyayım orada ben. قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا.
Bak müteşabih.
Kelime müteşabih
aynı
kelimesi.
Aynı kelime. Değişik, farklı bir şey değil.
Verilen mana şöyle. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara benzer olarak verilmiştir. Bak, bu müteşabih kelimesini
benzer. İki şeyi birbirine evet. Benzettiğiniz zaman onu daha iyi anlatmak için mi benzetirsiniz, anlaşılmasın diye mi benzetirsiniz? Hı? Daha iyi anlatmak için mi benzetirsiniz? Ya ben anlayamadım, nasıl o sen dediğin bir meyveden bahsediyordun da nasıl? Ya şu kiraz var ya aynen onun gibi. Niye? Çünkü kirazı biliyorsun, oradan anlıyorsun işte. Yani bir meyveyi, yani ya herhangi bir şey ya. Sen falan yerde böyle bir şey gördün ya, biraz anlatır mısın? Ya şurada şu var diye işte aynen onun gibi. Yani benzer. Şimdi cennetteki nimetler Allahü Teala diyor ki dünyadakilerine benzer. O zaman buradakilerini düşünüyorsun, oradakilerine rahat rahat intikal edebiliyorsun, değil mi? Evet, devam et. Bak, bu ayette müteşabih ne oldu? Anlaşılamayan mana mı? Değil. Devam et.
İkinci ayet, Bakara suresinin 70. ayeti. Yalnız bu elimizdeki mealde ona hani benzer değil de anlaşılmaz manası vermişler. 10. Evet. Sayfada, Bakara 70. Orada da ayet şöyle: قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. Müteşabih kelimesinin mazi fiili bu, teşabehe. Ona da şöyle mana vermişler: ey Musa, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık.
Aslında anlayamadık teşabehe da değil, orada teşabehe. Şimdi sen bize bir sığır kes diyorsun, kesmek istemiyorlar ya sığırı. İşte rengi nedir, şekli nedir, şemail nedir? Ya sığır sığıra benzer. Şimdi onun benzerini keseriz demiş oluyorlar. Esasını değil. O da da teşabeye benzer, anlamadık değil. Ya sığır sığıra benzer demiş oluyorlar orada. Ondan dolayı rengi sarıdır diyor. Sarı renkliyle diğer sığırlar arasında benzerlik yok mu? Bütün sığırlar birbirine benzemiyor mu? Sığır sığıra benzer. Allah'ın asıl istediği hangisi onu söyleyin de onu keselim diyorlar. Ondan dolayı her defasında sıkıntılarını artırıyor. Evet. Evet.
Üçüncü ayet, Bakara suresinin 118. ayeti. O da 17. sayfada. Oradaki ibarede şöyle: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَبْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Buna da şöyle mana verilmiş: bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi.
Ne oldu şimdi? Teşabehet burada birbirine benzer oluyor da. Evet. İnnel Bakara teşabehet aynı. Niye onun farklı mana veriyorsun? Yani görüyor musunuz bak. Sığır sığıra benzer demek baş. Ya sığır istiyor işte. Ne demek anlamadık? Evet, devam et.
Bir sonraki ayet 6. sure. En'am suresinin 99. ayeti. 139. sayfaya denk geliyor bu da. Buradaki ibare de şöyle: وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلِعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Düzeltiyorum. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Buna da şöyle mana verilmiş: o gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Evet. Benzeyen, benzemeyen.
Müştebihe benzemeyen Hı-hı. demiş. Yani müştebih şöyle bir şey, yani ya biraz benzer gibi görüyorum ama tam çıkaramadım dediğimiz şeydir. Yani. Benzetiyorum ama tam çıkaramadım diyor.
Bir sonraki
ama
ayet.
Bak, müteşabihe benzeyen diyor. Hı-hı. Müştebihe baş, bu ayette müştebih geçmiyor. Müteşabih geçiyor. Evet, devam et.
Bir sonraki ayette 141. ayet. Benim biraz önce yanlış okumamın sebebi olan ayet. Burada çünkü geçiyor. 141'de de şöyle diyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَيَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا.
Ha, orada müştebihen de benzerme evet. manası vermiş az önce.
Ben şimdi bakalım buna ne mana vermişler.
Tamam.
Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez. Yine müteşabihen ve gayra müteşabihen.
Gayri müteşabihe benzemez diyor. Hı-hı. Tamam, ben az önce yanlış şey yapmışım. Tamam.
İkisi Enam yani. Suresiydi, bu da aynı 141.
Aynı sure, aynı sure. Evet.
145. sayfadaydı elimizde. Ve bir de 13. sure, Ra'd suresi var. Onun 16. ayetine bakalım.
Bu da 6. ayet değil mi?
16.
Yok yok, 6. sırada okuduğun ayet.
Hı hı. 6 evet. 250. sayfa. Buradaki ibare de şöyle. اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. Yine teşabehe fiili mazi olarak kullanılmış. Buna da şöyle mana verilmiş. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. O halde de ki onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? De ki körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi görüldü?
Bak, teşabe, birbirine benzer.
Yine benzer.
Şimdi bakın, aynı mealde, görüyor musunuz? Bir teşabihe ne mana veriyor? Birbirine benzeyen iki şey değil mi? Ya peki, bir teşabih kelimesinin sözlük anlamında anlaşılmayan diye bir anlamı var mı? Böyle bir şey de yok sözlükte. Yani sözlükte müteşabih birbirine birçok konuda benzeyen iki şeye denir. Sözlük anlamı da o yani. Bir de şu var, Zümer suresinin yani 460. ayeti açın, sayfayı açın. Burada da mesela diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi, Allah sözün en güzelini indirdi. Sözün en güzeli nedir? Kur'an değil mi? Kitaben bir kitap olarak müteşabihen birbirine benzeyen. Burada uyumlu diye anlam vermiş. Çünkü müteşabihe öbür tarafta anlaşılmaz dedi ya kitapla ilgili olarak. E peki uyumlu anlaşılmaz olmaz o zaman. Buraya da bari o manayı ver. Peki şimdi görüyor musunuz? Şimdi ben size bir soru sorayım. Bu haftaya şey yaparız, devam ederiz. İnşallah vakit bir hayli geçti çünkü konu çok önemli. Zümer 23. Şimdi 8 yerde Kur'an-ı Kerim'de teşabih kelimesi geçiyor. Hepsinde biri diğerine benzeyen anlamı veriliyor. O birisinde yanlış olarak zaten anlayamadık demiş ki olması mümkün değil. Sığır için sığır da anlayamadık denmez yani. Sığırsa sığır. Dünyada birkaç çeşit sığır yok yani. Bir tek oradaki verdiği anlam bir kenara bırakılırsa hepsine birbirine benzeyen diyor. Peki onda birbirine benzeyen diyorsun da bu ayette nasıl anlaşılamayan diye bir ifade kullanıyorsun müteşabihe? Peki bu tanımlama anlaşılabilir mi? Yani böyle bir anlam, ayete böyle bir anlam vermek kabul edilebilir mi? Bakın falanca sözlüğe bakın demedik, dikkat ediyor musunuz? Çünkü falanca adamın sözlüğüne birisi itiraz edebilir, filancasına itiraz edebilir ama gerçi bu itiraz edilebilecek bir konu da değil. Bizim Türkçemizde de vardır, teşbih, benzetme yapılır işte. Şimdi peki bir sorum şu, kalplerinde kayma olanlar, kitaptan zihinlerinde olana benzer kelime bulurlar. Buradaki müteşabih kelimesine bu anlamı verenler, kalplerinde kayma olanlara benziyor mu, benzemiyor mu? Bakın aynı ayetin içinde o ayetin vurguladığı hatayı ulema ittifakla yapmış. Ne zaman mı? Ben tarihçi değilim, sen araştır onu dedim. Ne zaman? Doğruları mutlaka vardır ama elimizde en eski kitaplar yok. Olmaması imkansız. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bu ayet benzer ayetlerle hareket ettiğimiz zaman ne kadar güzel bir şekilde ortaya çıkarıyoruz ve kitap sünnet bütünlüğü doğuyor. Bunu her defasında görüyorsunuz. Neyse şimdi bakın bu ayette müteşabih kelimesinin anlamını kendi kafalarındaki bir müteşabihe yani gördüm ama pek bir şeye benzetemedim mi? Ya benzetemedim kelimesine müteşabih deniyor mu? Yok. O kökten bir başka kelimeye denebiliyor. Ya biraz benzer benzemez gözüktü. Bazı bir şey anlamadım, tam anlayamadım. Yahu kardeşim, bak Kur'an'da bu müteşabih 8 ayette geçiyor. Bir ayette değil. Siz 7'sine farklı anlam verin, 8'incisine de anlaşılmaz anlam verin. Bu anlam verme işi anlaşılabilir mi? Ve bu öyle bir konu ki, Kur'an'ın anlaşılmasının engellendiği bir konu. Ondan dolayı şeyin bakın mesela burada kendi açıklamalarıyla birlikte Hud suresinin 1 ve 2. ayetini okuyayım bakın ki hiç alaka kurabilecek misiniz? Buradaki mealden okuyacağım yani. 220. sayfa. Bak ne diyor burada? Elif, la, mra. Yani açıklamalarıyla birlikte okuyorum çünkü bu onların anlayışını yansıttığı için yani kendi şeyimizi değil. Elif, la, mra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır. Ya burada sen muhkeme sağlamlaştırılmış diyorsun. Öbür tarafta muhkem ayet diyorsun, hüküm ifade. Bak burada diyorsun ki muhkem diyorsun, açık anlaşılan tereddüde yolu olmayan ayet diyorsun. Peki burada muhkeme niye sağlamlaştırılmış diyorsun? Allah'ın, bak şimdi depreme karşı binalar ne yapılıyor? Sağlamlaştırıyor. Sağlam binalarda sağlamlaştırma eylemi var mı? Ayetler çürük mü ki Cenab-ı Hak sağlamlaştırsın? Ya insan biraz, azıcık Allah korkusu olur insanda ya. Ya Allah'ın kelamına bu yapılır mı? Çürük mü Cenab-ı Hakk'ın ayeti sağlamlaştırsın ya? O zaman bir yerde bir tane bir kitap olacak, ayetleri çürük, onu Allah sağlamlaştır. Nerede o kitap? Görüyor musunuz bakın? Sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Önce sağlamlaştırılmış, o zaman açıklayan kitap, açıklama nerede? Açıklama nerede? Onu da sormak gerekmez mi? Ne anlıyorsunuz Allah aşkına? Bu birinci ayetten bir şey anlaşılıyor mu? Az önce bu fişi size gösterdim ya. Bu fişi ben kendi kulağıma takarsam tabii kulağımla çalışıyoruz. Niye? Ya ben gördüm birisi kulağına bir şey takmıştı, iyi duyamıyordu, duyuyordu. Bende de duyma problemi var, bunu takayım falan. Biraz zor duyarsın. Şimdi ondan sonra devam ediyorum bakın. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Öyle mi? Ne anlaşılıyor? Bakın ayetler nasıl anlamsızlaştırılıyor. Onun için dedim siz bu fişi buraya değil de başka tarafa takarsanız bu cihaz çalışmaz. Ayetlerin ilişkilerini de bozdukları zaman ayetler ne hale geliyor? Gerçekten anlaşılmaz hale geliyor. Öyle olmuyor mu? Neyse. Şimdi bunu haftaya devam ederiz inşallah. Çünkü bu çok mühim bir konu.